Ayrım 2. Dreyfus Olayı, Emil Zola, sayfa 17. 1898 2 Nisan. Yargıtay Savaş Bakanı'nın değil, Savaş Konseyi'nin dava açabileceği gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nin Zola hakkındaki kararını bozar. 8 Nisan, Savaş Konseyi Zola hakkında soruşturma açmaya karar verir. Konsey Zola'nın Legion d'Honneur kadrosundan çıkarılmasını ister. 10 Nisan, Zola Medan yakınında aralarında 9 asker bulunan bir grup tarafından saldırıya uğrar. Zola'ya taşla saldırırlar. 11 Nisan, Savaş Konseyi tarafından yeni bir çağrı gönderilir. Çağrıda bu kez suçlamanın dayanağı olarak Zola'nın mektubundan yalnızca 3 satır vardır. 14 Nisan, Zola Aurore gazetesinde bu çağrıyı protesto eder. Yeni bir yüz karası. 22 Mayıs, seçimler. Aralarında Dreyfus'un da bulunduğu Dreyfusçüler seçimi kazanamaz. Buna karşılık Drummond, Cezayir'de zafer elde eder. 23 Mayıs, Saint-Éoise mahkemesinde Zola aleyhine ikinci kez dava açılır. Bu sabah Bay Jude, Petit Journal'de, küçük gazetede, Emil Zola'nın babası François Zola'nın yaşamı konusunda yalan ve iftiralarla dolu bir yazı yayınlar. 25 Mayıs, Jude'nin ikinci yazısı. 28 Mayıs, Zola Jude'ye Aurore'da yanıt verir. Babam. Zola Jude aleyhine ceza mahkemesinde dava açar. 15 Haziran, Melin hükümeti düştü. 16 Haziran, Yargıtay Zola'nın temyiz dilekçesini reddetti. 28 Haziran, Brisson kabinesi iş başında, Dreyfus'un suçlu olduğuna adam akıllı inanan Cavaignac savaş bakanı. Cavaignac Zola ile Picquart'ın açık düşmanıdır. Taktiği Dreyfus'un hüküm giymesini sağlayan nedenleri gün ışığına çıkarmaktır. 5 Temmuz, Savaş Bakanı Cavaignac, Millet Meclisi kürsüsünden gizli dosyanın 3 belgesini okur. Bu arada sahte Henri belgesi de okunur. Amacı Dreyfus'ten yala olanları susturmaktır. Onlara karşı şiddet önlemleri alınacağını açıklar. Aynı zamanda Dreyfus'un itiraflarından da söz eder. Meclis 572 oyla konuşmanın açıklanmasını kararlaştırır. 8 Temmuz, Picquart Savaş Bakanı Cavaignac'ın meclis önünde açıkladığı belgelerden ikisinin Dreyfus'la ilgili olmadığını, üçüncüsünün ise sahte olduğunu saptamayı konsey başkanına önerir. Mektup Le Temps, Zaman gazetesinde yayınlanır. 9 Temmuz, 3 yazı uzmanının açtığı dava Zola'nın 2 ay hapse, 2000 frank para cezasına ve her uzmana 5000 frank tazminat ödemeye mahkum olmasıyla sonuçlanır. Hapis cezası tecil edilir. 11 Temmuz, binbaşının kuzeni Christian Esterhazy, kendisini dolandıran akrabasını 10 Ekim 1897 günü Picquart'a çekilen sahte telgrafların yazarı olmakla suçlar ve Esterhazy, Henri ve Patti de Clam arasındaki gizli anlaşmayı açığa vurur. 12 Temmuz, milli savunmaya ilişkin gizli belgeleri açıkladıkları için Picquart ile Leblois aleyhine soruşturma açılır. 13 Temmuz, Picquart'ın tutuklanması. 18 Temmuz, Zola'nın yeniden Saint-Éoise Ağır Ceza Mahkemesi önüne çıkarılması. Yeniden bir yıl hapse ve 3000 frank para cezasına mahkum oluşu. Cezanın tebliğ edilip uygulanmaması için Zola aceleyle Londra'ya hareket eder. Ertesi gün Jude, Le Petit Journal gazetesinde Albay Combe'un iki mektubunu yayınlar. Bu mektuplara François Zola'nın zimmetine para geçirmiş olduğunun kesin kanıtı saymaktadır. 26 Temmuz, Legion d'Honneur Konseyi Zola'nın subaylık ünvanını kaldırır. 3 Ağustos, Jude 23 ve 25 Mayıs'ta yayınladığı küçük düşürücü yazılarından dolayı 5000 frank zarar ziyan ödemeye mahkum olur. Aynı gün Zola onu 18 Temmuz'da çıkan yazısından ötürü sahteciliğe başvurmakla suçlar. 5 Ağustos, Ağır Ceza'nın tutuklama kararına karşı Zola'nın Yargıtay'da açtığı dava reddedilir. 10 Ağustos, İstinaf Mahkemesi 3 yazı uzmanının Bellom, Varinard, Quart başvurusu üzerine verilen hükmü onaylayarak Zola'yı gıyabında tecilsiz 1 ay hapse 1000 frank para cezasına ve her uzmana 10.000 frank zarar ziyan ödemeye mahkum eder. 10 Ağustos, Jure, Le Petit République, Küçük Cumhuriyet gazetesinde Kanıtlar başlıklı yazı dizisine başlar. Bu yazılar Kavanyak'ın konuşmasını çürütüp gizli belgelerin uydurma olduklarını kanıtlar. 11 Ağustos, Kavanyak hükümetteki görevdeşlerine belli başlı Dreyfusçuların devletin güvenliğine karşı suikast hazırlamaktan ya da anayasaya karşı komplo düzenlemekten Yüce Divan'a verilmesini önerir. Bunlar arasında Matthew Dreyfus, Schürer Kestner, Rane, Zola, Jöre, Clemenceau, Reinach, Lazar avukatlar bulunmaktadır. Brisson bunu reddeder. 12 Ağustos, Esterhazy lehine takipsizlik kararı verilir ve Esterhazy hemen serbest bırakılır. 13 Ağustos, Kavanyak'ın bakanlığında görevli bulunan Yüzbaşı Quinney'e sahte Henri'nin gerçekliğinden kuşkuya düşüp Kavanyak'ı bu konuda uyarır. 24 Ağustos, Esterhazy kötü tutum ve davranışları alışkanlık haline getirmekten açığa alınması konusunu inceleyecek olan bir soruşturma kurulunun önüne çıkarılır. 27 Ağustos, kurulun bildirisi olumludur. 30 Ağustos, Henri sahteciliği Kavanyak'a itiraf eder. Boas Döfür istifa eder. 31 Ağustos, Mont Valérien'da zorunlu göz hapsine alınan Albay Henri intihar eder. General Peyo emekliliğini ister. 3 Eylül, davanın yeniden ele alınmasına karşı çıkan Kavanyak, davayı gözden geçirmeyi leke olarak kabul eden Brisson hükümetinden istifa eder. Yerine General Zurlin'den atanır. Bayan Dreyfus eşiyle ilgili davanın yeniden ele alınmasını ister. Dilekçe 26 Eylül'de Adalet Bakanı Saurien tarafından Yargıtay Ceza Dairesi'ne gönderilecektir. 4 Eylül, Esterhazy Fransa'dan ayrılıp Brüksel'e, oradan da İngiltere'ye gidecek ve oraya yerleşecektir. 31 Ağustos'ta açığa alınmıştı. 17 Eylül, Zurlin'den istifa eder, yerine General Chanouan atanır. 21 Eylül, Picouart-Leblois davası 8. Ceza Dairesi'nde, dava ertelenir. Picouart, Cherche Midi'de hapsedilmiştir. Bay Labori ile haberleşemeyecektir. 11 Ekim, Jaurès'in Kanıtlar adlı kitabı yayınlanır. 25 Ekim, General Chanouan istifa etti, Brisson azınlıkta kaldı. 29 Ekim, Bayan Dreyfus'un davanın yeniden ele alınması konusundaki isteğinin yargıtayca kabule değer görüldüğü açıklanır. Esterhazy Legion d'Honneur kadrosundan çıkarılır. 31 Ekim, Dupuy hükümeti iş başında, Freycinet'e savaş bakanı. 24 Kasım, Picouart savaş konseyi önüne çıkarılır. 31 Aralık, Fransız Vatan Birliği kurulur. 1899, 16 Şubat, davanın gözden geçirilmesine açıkça karşı çıkan Félix Faure öldü. 18 Şubat, Loubet Cumhurbaşkanı seçildi, Mellini tutan sağ kanat Loubet'i küçük düşürür. 23 Şubat, Félix Faure'un cenaze töreni Derolet kalabalığı Elize Sarayı'na sürüklemeye kalkışır. 1 Mart, yetkiyi geri alma yasası mecliste oylanır ve kabul edilir. Bu yasayla Yargıtay Ceza Dairesi'nin davayı gözden geçirme konusunda karar yetkisi geri alınmıştır. Böylece bu konudaki kararı tüm Yargıtay'ın, yani bütün Yargıtay dairelerinin birlikte vermesi gerekmektedir. 5 Mayıs, Freycinet istifa eder, yerine Krantz atanır. 31 Mayıs, Derolet, Sen Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat eder. 3 Haziran, Dreyfus davasının yeniden ele alınmasına karar verilir. Dreyfus-Rennes Savaş Konseyi önüne çıkarılır. 4 Haziran, Başkan Loubet Auteuil'de Baron Christiani tarafından bastonlu saldırıya uğrar. 5 Haziran, Zola 11 ay sürgünden sonra Fransa'ya döner. L'Aurore gazetesinde adalet başlığı altında bir yazı yayınlar. 12 Haziran, Dupuy kabinesi düştü. 13 Haziran, Picouart ve Leblois hakkında takipsizlik kararı verilir. 22 Haziran, Waldeck Russo kabinesi iş başında, Savaş Bakanlığında Galiffe getirilir. 24 Haziran, Dreyfus ile Zola'yı temsil eden iki manken bir dar ağacına asılarak Priva'da adliye meydanında yakılır. 1 Temmuz, Dreyfus Fransa'ya döner. 18 Temmuz, Esterhazy Maten, Sabah gazetesinde çizelgeyi kendisinin yazdığını açıklar. Komutanlarının emri üzerine ve Dreyfus'un ihaneti konusunda onlara maddi kanıt sağlamak amacıyla bu belgeyi kaleme aldığını belirtir. Komutanlar hiçbir kanıta dayanmaksızın Dreyfus'un suçlu olduğuna inanıyorlardı. 8 Ağustos, Dreyfus hakkında ikinci dava açılır ve büyük bir karışıklık içinde sürer gider. 14 Ağustos, Bay Labori suikaste uğrar ve yaralanır. 9 Eylül, Dreyfus'un düşmanla gizli haberleşme suçunu işlediği açıklanır ve hafifletici nedenler göz önüne alınarak 2'ye karşı 5 oyla 10 yıl hapse hüküm giydiği belirtilir. 12 Eylül, mahkeme kararının ertesi günü Zola, L'Aurore gazetesinde 5. perde başlığı altında sert bir yazı yayınlar. 19 Eylül, Başkan Lube Dreyfus'un affını imzalar. Aynı sabah Schörer Kestner'in öldüğü öğrenilir. 29 Eylül, L'Aurore gazetesinde Zola'nın Bayan Dreyfus'a mektubu yayınlanır. 28 Ekim, 4 temel kitaptan ilki olan Döl Bereketi'nin yayınlanması. 19 Aralık, L'Aurore gazetesinde Zola'nın General Kalife'ye ve Bay Waldeck Russo'ya mektubu çıkar. François Zola davası konusunda. 1900, 23 Ocak, L'Aurore'da Zola'nın François Zola konusunda yazdığı 3 yazıdan ilki yayınlanır. 24 Ocak ve 31 Ocak, 2. ve 3. yazılar. 31 Ocak, Jude tarafından sahtecilikle suçlanan Zola temize çıkar. 15 Nisan, Evrensel Sergi'nin açılışı. 29 Mayıs, L'Aurore gazetesinde Zola'nın senatoya açık mektubu çıkar. Yazarın davası düzenli biçimde ertelenir. 14 Aralık, Dreyfus davasının tüm olguları için genel af yasası. Zola'yı, Mercier'yi, Picquart'ı karma olarak kapsayan bir yasadır bu. 22 Aralık, L'Aurore gazetesi Zola'nın Cumhurbaşkanı Emil Lube'ye af yasasının oylanmasından sonra yazdığı mektubu yayınlar. 1901, 16 Şubat, Zola'nın Dreyfus davası konusundaki yazılarını bir araya getiren Gerçek Yürüyor adlı kitabı yayınlanır. 1902, 20 Eylül, Zola'nın ölümü. 5 Ekim, Anatole France Montmartre mezarlığında yazarı anlatır. 1904, 5 Mart, Dreyfus'a karşı düzenlenen gizli dosyaya başka bir takım sahte belgeler sokulduğu ortaya çıkınca, Yargıtay Dreyfus'un davanın yeniden ele alınması konusundaki isteğini kabule değer görerek ek bir soruşturma açılmasını emreder. 1906, 18 Şubat, Faria Cumhurbaşkanı seçilir. 14 Mart, Sarıyen hükümeti iş başında. 12 Temmuz, Yargıtay Ren Mahkemesi'nin verdiği kararı esastan bozar, kaldırılmış hakları geri verilir. 13 Temmuz, Dreyfus bölük komutanı olarak yeniden orduya alınır, Picquart da Tuğ General olarak orduya döner. 16 Temmuz, Leblois 7. ilçenin onursal başkanlığına atanır. 20 Temmuz, Dreyfus'a askeri okul bahçesinde Legion d'Honneur nişanı verilir. 1908, 6 Haziran, Zola'nın kemikleri Pantheon Kilisesi'ne nakledilir. Gregory iki tabanca kurşunu ile Dreyfus'u yaralar. 1930, Schwarzkoppe'nin Güncesi yayınlanır. Dreyfus olayı, Gerçek Yürüyor. Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz. Bu sayfalar 25 Kasım 1897 günü Le Figaro'da yayınlandı. 1894'te Dreyfus olayı ortaya çıktığı zaman Roma'daydım ve ancak 15 Aralık'a doğru döndüm. Orada doğallıkla Fransız gazetelerini pek az izleyebiliyordum. Olay konusunda bilgi edinemediğim için gelişmelere uzun süre ilgisiz kaldım. 1897'de kampanyaya katılıp sonradan yayınlanan kanıtları ve belgeleri inceleme olanağını bulunca davaya büyük ilgi duymaya başladım. Topladığım bilgiler kesin ve sarsılmaz bir kanıya varmamı sağladı. İlk sayfalarda görüleceği gibi böyle bir facia meslekten romancı olan beni harekete geçirmeye, coşturmaya yeterliydi. Sonradan acıma, inanç, gerçek ve adalet duygularım tutkuya dönüştü. Bu ne dokunaklı dramdı ve kişileri ne kadar da anlı şanlıydı. Yaşamın önümüze serdiği trajik güzellikteki belgeler karşısında romancı yüreğim tutkulu bir hayranlıkla çarpıyor. Bundan yüce bir ruh hali tanımıyorum. Olaydan söz etmek amacında değilim. Olayı araştırmak ve kesin bir görüş edinmek olanağını bulmuş olsam bile bir soruşturmanın açıldığını, adaletin işe el koyduğunu unutmuyorum. Son derece açık ve yalın bir olayı karıştıran tiksinç dedikodular kumkumasına bir şey eklemeden beklemenin dürüstlüğün gereği olduğunu biliyorum. Ne var ki kişiler bugünden itibaren benimdir. Ben ki yaşama dikkatle bakan bir yolcudan başka bir şey değilim. Ve adalet görevini yerine getiremediği için 3 yıl öncesinin hükümlüsü, bugünün sanığı olan kişi benim için kutsal kalıyorsa, dramın 3. büyük kişisi olan suçlayıcı, kendisinden dürüstçe ve mertçe söz edilmesinden acı çekmemelidir. En temizinden, en dürüstünden dupduru bir yaşam. Hiçbir kusuru ve en ufak zayıf bir yanı yok. Militanca hırstan uzak bir tutumla sürekli izlenen bir tek düşünce. Sonunda meclis üyelerinin saygı dolu sempatisiyle ulaşılan yüksek bir siyasal mevki. Bir hayalperest, bir ütopyacı değil, laboratuvarına kapanıp özel araştırmalarla ömrünü geçirmiş bir sanayici. O sanayici ki büyük bir ticari kuruluşun günlük kaygılarını hesaba katmadan yaşadı. Tüm bunlara büyük bir varlığı daha ekliyorum. Tüm zenginlikler, tüm şerefler, tüm mutluluklar, baştan başa çalışma ve doğruluk içinde geçen güzel bir yaşamın ödülü. Sonuna dek mutluluk ve iyi ün içinde yaşamaktan başka bir isteği bulunmayan kişi. İşte insan, o da herkes tanıyor. Göz göre göre hiç kimse yatsımayacaktır. O insan ki yüreğinde dramların en acıklısı, en heyecanlısı oynayacaktır. Günün birinde bir kuşku düşer yüreğine. O kuşku ki zaten havayı bulandırmış ve birçok vicdanı rahatsız etmiştir. Bir savaş konseyi belki de suçsuz olan yüzbaşıyı ihanet suçundan mahkum eder. Ceza korkunçtur. Rütbesinin alınmasına, uzak bir yerde hapsedilmesine karar verilir. Buna saldırgan bir tutum alan halkın lanetini de eklemek gerekir. Ve eğer bu adam suçluysa, Tanrım, sonsuz bir acımanın ürpertisi belirecektir. Böyle bir durum karşısında yanılgıyı düzeltme olanağının bulunmadığını düşünmek, insanın yüreğini soğuk bir dehşetle dolduruyor. Bay Schörer Kestner'in acısı zihninde kuşku belirdiği günden beri, kendisinin de anlattığı gibi dinmek bilmiyor. Öğrendikleri karşısında kafasına takılan düşünce tüm benliğini sarıyor. Gerçeğe duyulan büyük gereksinmenin yavaş yavaş kaplayacağı sağlam ve tutarlı bir zekadır bu. Bundan yüce, bundan soylu bir şey olamaz. Ve bu adamın içinde olup bitenler beni heyecanlandıran olağanüstü bir görünüm oluşturuyor. Ben ki vicdanlara eğilmeyi mesleğimin gereği sayıyorum. Adalet uğruna gerçeğin açıkça savunulması. Bundan daha kahramanca bir savaş olamaz. Sözün kısası, Bay Schörer Kestner sonunda olay konusunda kesin bir bilgi edinmiştir. Gerçeği bilmektedir. Yargılamasını yapacaktır. Korkunç bir andır bu. Onunki gibi bir ruh için o dakikanın nedenli sıkıntılı bir an olduğunu düşünüyorum. O koparacağı fırtınaları bilmiyor değildi ama gerçek ve adalet her şeyin üstündeydi. Çünkü uluslara yücelik sağlayan yalnızca bunlardı. Siyasal çıkarlar bu iki olguyu bir an için gölgeleyebilirdi. Ancak var olma nedenini gerçeğe ve adalete dayamayan ulus, hükümlü bir ulus olmaktan öteye gidemezdi. Gerçeği ortaya çıkarmak güzel şey ama insan bunu övünç vesilesi yapma hırsına da kapılabilir. Kimileri gerçeği satarlar, kimileri ise hiç olmazsa onu söylemiş olmaktan yarar sağlamak isterler. Bay Schörer Kestner'in düşündüğü ise ödevini yerine getirip ortadan çekilivermekti. O hükümete şunu söylemeye karar vermişti. Sorun şu, bu işi ele alıp bir yanlışı düzeltme dürüstlüğünü gösterin. Nasıl olsa adalet sonunda mutlaka zafere ulaşacaktır. Burada sıralamak istemediğim bir takım nedenler yüzünden Bay Schörer Kestner'e kulak vermediler. O andan başlayarak Bay Kestner haftalardan beri tırmandığı Haçlı Tepe'yi tanıdı. Kestner'in gerçeği elinde tuttuğu söylentisi ortalığa yayıldı. Gerçeği bilen ve onu damların üstünden haykırmayan insan bir halk düşmanından başka bir şey olabilir mi? Bay Kestner ilk önce bitmek tükenmek bilmeyen 15 gün boyunca susacağına dair verdiği söze sabır ve dirençle sadık kaldı. Bu 15 gün içinde kendisine yöneltilen tehditleri, sövgüleri, sayısız suçlamaları nasıl soğukkanlılıkla ve baş eğmeden karşıladığını biliyoruz. Neden susuyordu? Neden ilk rastladığına dosyasını açmıyordu? Neden gazeteleri sırlarıyla dolduran başkaları gibi davranmıyordu? Ah, ne yüce ve bilgece bir davranıştı o. Verdiği sözü bile aşarak sustuysa, sırf gerçeği yüklendiği için böyle davranmıştı. O zavallı gerçek çıplaktı, titriyordu. Herkes onu yuhalıyordu. Onu boğmakta herkesin çıkarı vardı sanki. Bay Kestner bu duruma düşen gerçeği bunca hırsa ve öfkeye karşı korumaktan başka bir şey düşünmüyordu. Gerçeğin el çabukluğu ile yok edilmesini önlemeye ant içmişti. Onu zafere ulaştıracak anı ve olanakları bekliyordu. Bundan daha doğal, daha övülmeye değer ne olabilirdi? Bay Schörer Kestner'in çılgına dönen halkın ona kuşkuyla bakmasına, sataşmasına karşın 3 hafta süreyle susmasından güzel bir şey olamazdı. Romancılar, bu kişiyi kaleme alınız, bir kahraman kazanmış olacaksınız. En ılımlılar bile onun beyin sağlığından kuşkuya düştüler. O gücünü yitirmiş, çocuklaşmış bir ihtiyar mıydı acaba? Beyni sulanmaya başlayan bir saf dil miydi? Öbürleri soytarılar ve kötülükçüler, onu cebini doldurmakla suçladılar. Sorun gayet basitti. Güya Yahudiler onun bilinçsizce davranmasını sağlamak için 1 milyon vermişlerdi. Ve Bay Kestner tüm bu aptalca savlara rahat bir kahkaha ile olsun yanıt vermedi. Bay Schörer Kestner tertemiz yaşamıyla ortadadır. Onu suçlayanları, onuruna saldıranları bir an için alıp karşısına koyun ve yargılayın. Onunla ötekiler arasında bir seçme yapılmalı. Onun gerçeğe ve adalete duyduğu o soylu gereksemenin dışında onu harekete geçirecek nedeni bulunuz. O sataşmalardan derin bir üzüntü içindedir. Yüksek mevkiinin sarsılmakta olduğunu hissediyor. Ama kahramanca ödevini yerine getirmek için her şeyini feda etmeye hazırdır. Susuyor ve bekliyor. Bu tutum olağanüstü bir yüceliktir. Söylediğim gibi, olayın kendisiyle uğraşmak istemiyorum. Bununla birlikte bir kez daha şunu yinelemek zorundayım. Sorun saptırılmadan ele alınmak istenirse, bu olay gayet yalın ve son derece açıktır. Bir adli yanılgı, üzücü kötü bir durumdur ama her zaman olabilir. Yargıçlar yanılıyorlar, askerler de yanılgıya düşebilirler. Ordunun şerefi karıştırılıyor bu işe. Şayet bir yanılgı varsa yapılacak en güzel şey onu düzeltmektir. Ve asıl yanılgı inatlaşarak yanılmış olmayı kesin kanıtlar karşısında bile kabul etmemekle başlar. Aslında başka bir zorluk yoktur. Bir hata yapılmış olabileceğini, sonra da bunu kabul etmenin sıkıntısı karşısında tereddüte düşüldüğünü bilmeye karar verilirse işler yoluna girecektir. Bilenler beni anlayacaklardır. Korkulacak esrarlı karmaşalara gelince bu durum işsiz güçsüz seyirci takımı için bir korkuluktur. Kampanyaların en çirkiniyle çileden çıkarılan bir kamuoyu karşısında bulunuyoruz. Basın elbette yatsınamaz bir güçtür. Onun kötülükten çok iyilik yaptığına inanıyorum. Ama ne var ki kimi gazetelerin de satışlarını 3 katına çıkarmak amacıyla kışkırtıcı davrandıkları ortadadır. Budalaca bir Yahudi düşmanlığı bu çılgınlığı körüklemiştir. Hafiyelik, gammazlama almış yürümüştür. En temiz, en mert kişiler çamura bulanmaktan çekindikleri için görevlerini yapmaya cesaret edememektedirler. Sonunda öyle korkunç bir karışıklığa gelindi ki tüm duygular kötü yorumlanır oldu. İnsan beyni sulanmış ya da satılmış damgasını yemeyi göze almadan adalet isteyemez oldu. Yalanlar yayılıyor, ciddi gazeteler tarafından en adice öyküler uyduruluyor. Tüm ulus çıldırmış sanki, oysa azıcık sağduyu her şeyi hemen yoluna sokacaktır. Ah, yine söylüyorum, baştakiler kışkırtılmış kalabalığa karşın mertçe, yüreklice davranırlarsa her şey kolayca düzelecek. Bana öyle geliyor ki Bay Schörer Kestner'in gururlu sessizliğinde aynı zamanda herkesin harekete geçmeden önce vicdan muhasebesi yapmasını beklemek arzusu da yatıyor. Bay Kestner yüksek mevkiinin, servetinin ve mutluluğunun yıkılması pahasına gerçeği ortaya çıkarmasını emreden ödevini anlatırken şu hayranlık verici sözcükleri söylemişti. Başka türlü yaşayamazdım. İşte bu olaya adı karışmış olan tüm namuslu kişilerin de söylemeleri gereken budur. Adaletin yerine gelmesini sağlayamazlarsa yaşayamayacaklardır. Eğer siyasal nedenler adaletin gecikmesini gerektiriyorsa, bu kaçınılmaz sonucu daha da ağırlaştırarak geciktiren yeni bir hata işlenmiş olacaktır. Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramayacaktır. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 33.